Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 41.
Yalnız Babıali baskını dolayısıyla mı Mahmut Şevket Paşa'nın katillerini Pire Mehmet sokağındaki evden birkaç arkadaşla çıkardığı zamanda Kamil Bey tabancalarını teslim etmeyen bir mahpus olmanın rahatlığını yavaş yavaş kestiriyordu. Çöküntü devirlerinin en açık ispatı iktidarın artık idare edemez hale gelmesidir diye bir şeyler okuduğu aklına geldi. İmparatorluk, Dünya Harbi'nin son senelerinden beri böyle bir tarih devresi yaşamaktaydı. Yakup Cemil bir koca devlete iki tabanca ile karşı koymaya çalışmış, nihayet devlete değil, emir erinin ihanetine yenilmişti. İhanetin çok zaman devletten üstün olduğu anlaşılıyordu. Yine Ahmet'i, Niyazi'yi hatırladı. Birdenbire yüreği çarpmaya başladı. Niyazi Efendi, insanların yüzüne asla dike dik bakmaz, dünyanın en oynak, en sinirli gözleri ondadır. Elleri de bir garip, nemli, yorgun, adeta ölü imişler gibi soğuk. Bunlarla arkadaşlarının elini sıkmaz, tutulmalarını, sallanmalarını bekleyerek öylece bırakır. Bir gün bir tenha sokakta köşeyi döner dönmez ona rastlamıştı. Önü sıra kaldırımda yürüyordu. Biraz kamburumsu, elleri pardösüsünün ceplerinde. Üstüne bir cinayet fikri çökmüş de bunun kanlı hesaplarını yapıyormuş gibi. Birdenbire nedense hatırladı. Yerde kar vardı. Hızlanıp yetişerek omzu başından yavaşça seslenmiş, Niyazi'yi kötü bir iş yaparken bastırmış gibi şaşırtmıştı. Bütün bunları sanki şimdi görüyor, asıl anlamlarını ancak şimdi anlıyordu. Eğer aldanmıyorsa, eğer Niyazi söylemişse artık hiçbir dayatmanın faydası olamazdı. Nedime Hanım mahvolmuştu. Kamil Bey dehşetli bir çaresizlik içinde ellerine baktı. Bu eller büyük fakat kibardılar. Yaz mevsimi bahçeyle uğraştıkları halde aksine erkekleşerek bu kibarlığını birkaç misli artırmışlardı. Niyazi Efendi'den şüphelenmekle bunlardan şüphelenmek arasında fark yoktu. Bunlar nasıl istemediği bir işi zorla yapamazlarsa Niyazi Efendi de bizzat kendi kendine ihanet edemez. Bu sefer onun başka tarafını hatırladı. Bizim oralar derken sesindeki titreyiş, sevgili yi anış titreyişi. En umutsuz sıralarda göreceksiniz, namertleri tepeleyeceğiz. Gerek içeridekileri, gerek dışarıdan gelenleri. 7'den 70'e hepsini tekmil diye ıslıklı bir kinle çevresine kuvvet, umut, vuruşma şevki vermesi, bunlardan başka İzmirli olması, çıplak, aç, ölesiye yorgun, asırlarca ihanet görmüş bir milletin uğruna ayaklandığı kutsal şehrin hemşerisi. Belki şu anda işkenceden harap vücuduyla fakat maddi ıstıraptan ziyade korkunç manevi azaplar içinde kıvranmaktadır. Kendisini bir daha feda edemediğinin kahrıyla harap. İmanına itaat etmeyen etini, dişleriyle didiklemek ihtiyacını bile yerine getiremediğinden bitik. Kamil Bey birdenbire tarih, destan, trajedi yapan insanlarla beraber bulunmanın tarif edilmez gururunu duydu. Zaferden sonra Anadolu'ya taraftar olduğundan tutuklananlar diye bir cins adam yaşayacaktı elbette. Bu adamlar harp sakatlarına bile benzemeyeceklerdi. Tutuklandığımızı Ankara'ya çoktan bildirmişlerdir diye keyifle düşündü. Mustafa Kemal Paşa'ya. Mustafa Kemal Paşa, bu Kamil de kimdir diye belki sormuştur. Birkaç dakika olsun Ankara kendisiyle ilgilendi. Ankara, yani bizzat kurtuluş. Öpülesi alnını kırıştırarak Kamil Bey üzerinde bir an olsun düşündü. Kurtuluş, hiç tanımadığı bir insanı, her şeyini feda edecek surette kendisine çekebildiği için belki mutluluk duymuştur. Haklı olduğuna bir daha inanarak kuvvetlenmiştir. Kamil Bey günlük emirde adı yazılan bir genç subay gibi sevinçten taştı. İntihar eden bir şair, ölmek biliyorum, orijinal bir şey değil ama yaşamak da orijinal bir şey sayılmaz gibi bir laf etmiş. Hata etmiş. Bazen ölmek de, yaşamak da pekala orijinal olur. Nöbetçi subayı henüz uyanmadığı için İbrahim gazeteyle kağıt kalem işini halledemeden döndü. Kederli bir hali vardı. Kamil Bey, paranın üstünü kendisine bıraktığı zaman nazlandı. Fakat pek teşekkür de etmedi. Bahşişe alışık olduğu anlaşılıyordu. Kamil Bey son günlerde sık sık tutup kendisini pek şaşırtan yalan nöbetlerinden birisine daha yakalandı. Pek değersiz bir şeyden bahseder gibi sordu. Kısa boylu herifi bıraktıkları iyi oldu değil mi İbrahim Efendi? Hangi kısa boylu herif? Niyazi Efendi. Dur bakalım, senin hemşehrin sayılır, o da Çankırılı. Neresinden? İçinden mi? Kim bu? Adı Niyazi, Kamburca. Mahpus mu? Mahpus. Bizimle beraber getirdiler. Hani dün gündüz sopa attıkları adamcağız. Yanlışsın beyim. Dün 3 kişi getirdiler. Birisini yüzbaşı salıvermiş. Arabacı mı, kayıkçı mı? Ötekini de 2 numaraya kapattılar. Horul horul uyumakta. Uyandıracak oldum sabahleyin. Kalkarsam seni tepelerim ayı diye bağırdı. Başka birini görmedim. Dün Abdülvahap Çavuş kimseyi dövmedi. Bizim koğuşta sopa, adam kessen sesi dışarı vurmaz. Bizim koğuş. Gündüz sopa atmazlar ki, her şeyin zamanı var. Sopa gece işi. El ayak çekilecek. Senin haberin olmamıştır belki. Ben biliyorum. Bizden ayrı getirmişler de yukarıya kapatmışlardır. İbrahim biraz düşündü. Yukarıda mı? Subay kısmına getirdiler de bizim haberimiz mi olmadı? Çankırılı mı dedin? Evet. İçinden mi, köyünden mi? İçinden. Hükümet konağının yanında bir büyük han varmış. Babası işte onun sahibiymiş. Bir zamanlar da müftülük etmiş. Vay canına. Orasına taş han derler, kışla gibi. Babası da müftü ha. Öyleyse bu Niyazi Efendi adam gibi bir adam. Babası müftü. Zengindir öyleyse. Çankırı müftüsü dedin mi? Bitti. Dur gidip bakayım. Allah Allah. Gayrı Çankırı milletini de mi yakalamaya başladılar? Rezillik bunların işleri. İbrahim acele çıktı. Kamil Bey kurnazlığına sevinerek ellerini ovuşturdu. Yendiği adam basit bir köylü olduğu halde kafa kafaya çarpışıp kazanmış olmanın kibirini duyuyordu. Biraz önce canı hiçbir şey istemezken şimdi iştahı açılmıştı. Gardiyan askerin getirdiği öteberiye adeta saldırdı. Karnını tıka basa doyurduktan sonra yatağa sırt üstü uzandı. Halinden memnun, avare insanların keyfiyle bir zaman isli tavanın tahtalarındaki budakları saydı. Bunlar ufaklı büyüklüydüler. Yıldızlar kadar çok. Sayısını ancak Hak Teala bilir. Başından geçenleri şaşarak düşünüyordu. Ömründe hiçbir zaman serüven aramamıştı. Birçok dostları heyecan duymak ya da ün almak için Afrika'ya büyük avlar yapmaya gitmişler, küçük teknelerle okyanusları aşmaya kalkmışlardı. Kamil Bey dünyayı dolaştığı halde ocak başında konuşmadan oturan tembel bir İngiliz soylusu gibi yaşamaktan hep hoşlanmıştı. İradesinden dışarı bir iş yaptığını, başkalarının etkisi altında kalarak alışkanlıklarından vazgeçtiğini pek hatırlayamıyordu. Ahmet'e rastladığı gün Nedime Hanım için yardım istemiş olmasalardı da kendisini bir büyük binanın dayalı döşeli bir salonuna götürüp orada Mustafa Kemal Paşa ile tanıştırsalardı, paşa yardımını rica etseydi benim işim değil efendim diyeceğine emindi. Eskisi kadar zengin olsaydı belki büyük bir para bağışlardı ama bunu da vatan sevgisiyle değil soyluluğu zorladığından yapardı. Zengin bir adam olsaydı. Düşüncenin burasında rahatsız rahatsız esnedi. Aynı insanın fakir ya da zengin olması ahlakını, düşüncelerini bu kadar değiştirir mi? Zengin olsaydı arkadaşlar kendisinden böyle bir yardım mı hiç isteyemezlerdi belki. Haydi istediler diyelim, bunun boş zamanlarında düşünmüştü. Bir büyük basım evi kuracak, muharrirler falan tutacaktı. Sermaye sahibi. Patron olarak işi uzaktan idare ettiği için ayrıca Nedime Hanım'ın da çalışmasına lüzum kalmayacağından ikisi de hatta Ahmet'i bile saymalı, üçü de bugün her türlü tehlikenin dışında bulunacaklardı. Parasıyla vatanseferlik yaptığı için gönlü rahat olacağından karısının eniştesi müteahhit İbrahim Bey'in salonunda yabancı subaylarla ahbaplığı ilerletmesinde bir sakınca da görmezdi. Günlerden bir gün sahibi olduğu gazetenin başyazarının tutuklandığını haber alsa, önce yayın işlerine böyle gizli meseleler karıştırıldığından öfkelenmiş görünür, sonra belki de enişte beyle beraber adamcağızı kurtarmak için işgal kumandanlığına başvurur, ailesine para yardımı yapardı. Bir gün Nedime Hanım'ın sevmediğini söylediği aşırı güven işte bu zenginlik hali olmalıydı. İş bölümünde bu kadar büyük ölçüsüzlük bulunmasaydı, taraflar birbirlerini anlamakta, asırlardan beri bu kadar zorluk çekmezler, hatta giderek büsbütün yabancı sınıflar haline gelmezlerdi. Fakir bir adam daha iyi vatansever oluyor. Fakir bir adam değil, bir fukara Kamil Bey. İçini yokladı, fakirlikten yılmıyordu. Henüz sıkıntıları yeni başladı da ondan galiba. Cebinde 7 lira kalmıştı. Bu gidişle 7 gün sonra ekmek, peynir, cigara alamaz olacaktı. Evde kaç para bulunduğunu bilemiyordu. Nermin'le Ayşe aç kalırlarsa gizli bir iş yapıyormuş gibi cigara yaktı. Nermin beni seviyorsa her şeye katlanır. Nedime Hanım nasıl dayanıyor? Aç kalmak ihtimalini unutarak karısının bu fedakarlığı yapacak kadar kendisini sevip sevmediğini araştırdı. Evlendiklerinden beri ikisi de hiçbir önemli konuda karşılıklı fedakarlık fırsatı bulamamışlardı. Bolluk içinde telaşsız bir ömür böyle denemeleri gerekli kılmıyordu. Bu sebeple sevgileri kitaplarda yazıldığı gibi çetrefil tehlikelerle hiç karşılaşmamış, ikisini de uğrunda tekrar tekrar boğuşmak zorunda bırakmamıştı. Kamil Bey yalnız kendini düşündüğünün zerre kadar farkına varmadan ferahladı. İyi ki Ayşe dünyaya gelmiş. Ayşe olmasaydı Nermin yapayalnız bu ızdırabı taşıyamazdı. Nermin kendisini tam istediği gibi seviyordu. Palavrasız, sakin, rahat. İşte şimdi kıskanç bir erkek olarak bunun faydasını görecekti. Ayak sesleri duyulunca Kamil Bey cigarasını ağzına götürmekten vazgeçerek kapıya baktı. Gardiyan asker İbrahim bir müjde getirmişe benziyordu. Kırmızı yüzü kocaman bir gülümsemeyle daha da ablaklaşmıştı. Bizi telaşeye düşürdün efendi ha. Her yanı dolaştım. Çok şükür burada Çankırılı mahpus yok. Belki Çankırılı olduğunu söylememiştir. Hayır, senden başka kimseyi getirmemişler. Sakın sabahleyin bırakmasınlar. Hayır, siz 3 kişi gelmişsiniz. Biraz sustu. Bir şeye karar vermek üzere olduğu anlaşılıyordu. Nihayet kapıyı örttü, yaklaştı. Kısık bir sesle fısıldadı. Hani Ahmet dediğin herif vardı ya. Selam saldın. Evet. Keşke selamını ulaştırsaydık beyim. İçime dert oldu. Dün gece fukara kendini asmış. Ne diyorsun? Asmış güzelce. Nasıl asmış? Yatağın örtüsünü ince ince kesmiş. Kız saçı gibi örmüş. Ben uyuz olmuşum, ilaç yapacağım diyerek dün akşam zeytinyağı aldırmışmış. İpin yağın içine bırakmış. Sonra pencerenin demirine bağlamış. İbrahim pencereye giderek eliyle işaret etti şuraya. Orası alçak, ayakları yere değer. Yoksa biçareyi öldürdüler mi? Kim öldürecek pisi? Kendini asmış. Ayaklarını büküvermiş. Öylece kıvrılmış. Abdülvahap çavuş keyiflendi ki mundar gitti namussuz oh diyerekten. Kendini öldürenin yatacak yeri olmazmış öyle ya. Çünkü namazı kılınmazmış. Kamil Bey omuzları üzerinden başını alıp götürmüşler gibi bir zaman hiçbir şey düşünemedi. Kendi sesini pek uzaktan işitiyordu. Gazete hani, kağıt kalem getirdin mi? Nöbetçi subayı kalkmayınca hiç olmaz. Ahmet için uyandırmadılar mı? Neden uyandıracaklar? Dün gece sarhoş geldi. Emir elini dövdü biraz. Sarhoşluğu kötüdür gayet. Çünkü karnını bozmakta, içtiği zıkkım. Çay kahve bir şey ister misin? Hayır teşekkür ederim. Bu sefer bir başka çeşit yalnızlık başlamıştı. Beynindeki şaşkın uğultu biraz dağılınca kendisini karyolaya uzanmış, dehşetli yorgun, daha korkuncu, dehşetli, kabahatli buldu. Ahmet gitti. Bu haberi dışarıda almış olsaydı kim bilir ne kadar üzülürdü. Oysa şimdiki duygularıyla acımanın hiçbir ilişiği yoktu. Bu ölüm acısının bir ucu sevilen, sayılan birisine bağlı değildi. Yavaş yavaş insanların acayip kaderlerini düşündü. Bazen birkaç hafta, birkaç gün fazla yaşamak işleri nasıl da alt üst ediyor. Ahmet geçen hafta kalp durmasından ölmüş olsaydı vatansever bir arkadaş gibi gömülecekti. Şimdi hiç değil kendisi için sorgu yargıcının odasında gördüğü o insan sefaleti, ölünceye kadar o iğrenç haliyle yaşayacak. Ahmet kendini asmamış olsaydı aynı dünyada onunla beraber yaşamaya zor katlanacağını anlıyordu. Zaten Ahmet'in artık eski Ahmet olmasına da imkan kalmamıştı ki. İyi ama Niyazi neden kendini asmaz? Niyazi'nin tutuklanmadığına emin olduktan sonra ihanetinden şüphesi kalmamıştı.
Ayrım sonu.